Ayrım 21.
25. Dışarıdan gelen çocuk sesleriyle başını önündeki dosyadan kaldırdı. Pencereye yürüdü. Aşağıdaki caddede istasyona doğru giden ilkokul çocuklarını izlemeye başladı. Çocuklar üçerli sıralar olmuş, ellerindeki küçük bayrakları sallayarak yürüyorlardı. Sıralarını bozmamaları için uyaran öğretmenlerini dinlerken susuyorlar, öğretmenler arkalarını döndükten kısa bir süre sonra seslerini yeniden yükseltiyorlardı. Kırlarda oradan oraya sekip duran kuşlar gibi cıvıldaşıyorlar dedi içinden. En arkadan ortaokul ve liseliler geliyordu. Önde yürüyen öğretmene ilişti gözü. Genç kadın yürürken olabildiğince dik durmaya çalışıyor. Alçak ökçeli ayakkabılarını özenle basarak ilerliyor. Arada bir belli etmemeye çabalayarak döpiyesinin ceketini çekiştirip düzeltiyordu. Öndeki üç sırada bulunan kız öğrenciler de öğretmenlerinin kibar adımlarıyla uyumlu yürümeye çalışıyorlar. Caddenin iki yanında çocuklarıyla istasyona yürüyen kadınlı erkekli Malatyalılar ister istemez öğrencilerin yürüyüş düzenine ve trompet seslerine uyumlu adımlar atıyorlar. Kadın öğretmenin hemen arkasında bayrak taşımanın gururuyla başını yukarılara kaldırarak yürüyen kız öğrencinin uzun kumral saçları bayrağın dalgalanmasına uyumlu savruluyor. Bu görüntü İbrahim Ethem Bey'i yıllar öncesine götürdü. Makbule beni izliyor diye geçirdi içinden. 4 yıl önce 21 Ocak 1933'te Balıkesir istasyonunda da kumral saçlı bir kız öğrenci ilişmişti gözüne. Ne kadar da benziyor demişti kendi kendine. Neredeyse valilik ciddiyetini bir yana bırakıp koşacak, kızın omuzlarından tutacak, onun gözlerine Makbule'nin hüzünlü bakışını arayacak ve biliyor musun diyecekti. Gördesli asker Makbule yaşasaydı bir kızı olacaktı ve tıpkı senin gibi bayrak taşıyacaktı. O savaşa tutuştuğunda senin yaşındaydı. Ne yazık ki başkumandanını göremeden şehit düştü. Ama sen göreceksin. Unutma bunu, unutma. Malatya istasyonuna doğru uzaklaşan öğrencilerin ardından kim bilir dedi yüksek sesle. Belki de hem kumral saçlı bir kızı hem de ince uzun boylu bir delikanlıları olurdu. Tıpkı Halil gibi. Gözleri buğulandı. Solgun maviliğin ortasında dağınık ak bulutlara kavuşmak istercesine yükselen Şillan tepesine bakarak o tepeye ne kadar da benziyor. Selendi'nin alt yanındaki o tepeye dedi. Yunan ve Çerkez çetelerinin baskınından sonra dağılan akıncılar 10 gün içinde yeniden bir araya gelmişler ve dağlarda ovalarda sürdürmüşlerdi savaşı. Milli ordu batı cephesinde son savaşa sessizce hazırlanırken onlar cephe gerisinde işgalcilerle vuruşmaktaydılar. Ne var ki geçmişin başarılı vuruşmaları ardından yaşanan coşkulu kutlamalar yoktu artık. Her başarının sonunda akıncılar bir eziklik, bir eksiklik duygusuyla hüzünleniyorlardı. Her çatışmanın ardından neşeyle birbirlerine laf atan, şakalaşan akıncıların seslerine bir tür burukluk katılıyor, gözleri kendiliğinden bir kayanın altında ya da bir ağacın dibinde oturmakta olan Halil Efe'ye ilişiyor, sesleri eriyip gidiyordu. En zor durumlarda emir verirken bile arkadaşlarına takılmaktan geri kalmayan Efe'yi coşkusunu yitirmiş, donuk gözlerle bilinmez bir noktaya bakarken gördüklerinde içleri eziliyordu. Sessizdi Halil Efe, çarpışmalarda tüfeği elde koşarken eskisi gibi bağırıyordu. Ama dedikleri anlaşılmıyordu. Açtığı ateş yüreğinin alevi, tüfeğinden fırlayan mermilerin sesi, göğsüne saplanıp kalan acının sesi olmuştu sanki. 17 Mayıs 1922 Çarşamba günü Selendi'nin güneyinde, Çatalbayır'ın alt yanında kınık damlarının önünde pusuya yatmışlar, kuladan çıktığı bildirilen Yunan taburunu bekliyorlardı. Güneşli sıcak havada bir durgunluk vardı, sessizlik giderek yoğunlaşıyordu. Dar yolun altındaki ince dere kıyısında kurbağalar susmuş, gelinciklerin arasında dolaşan kelebeklere eşlik eden arıların vızıltılarından başka bir ses duyulmaz olmuştu. Yukarılardan Çatalbayır köyünden duyulan ikindi ezanı sessizliği yırtıverdi. Çandırlıoğlu Mustafa sağ yanındaki yıkık taş duvara yaslanarak yolu gözleyen Halil Efe'ye baktı. Demirci'deyken bizim evde giydiği Çerkez kıyafetiyle bir fotoğraf çektirmişti Makbule diye fısıldadı. Kısa bir an susup Halil Efe'den yanıt bekledi. Efe suskunluğunu bozmayınca sesini iyice alçalttı. Bizim Gülsüm'e vermiş fotoğrafı, hatıram olsun demiş. Halil Efe gözlerini kısıp Çandarlıoğlu Mustafa'ya bir şey diyecekmiş gibi baktıktan sonra başını yine yola çevirdi. Ezan sesi duyulmaz olmuştu. Birden arkalarındaki ağaların üst yanından gelen bir tüfek sesiyle donup kaldılar. Parti pehlivan haykırıyordu. Bu kara dinliler pusuyu duymuş olmalılar. Arkamızdan dolanıp yukarıya yatmışlar. Akıncılar irkilip kendilerine gelir gibi oldular. Halil Efe yerinden fırladı, yukarıya ağıllara doğru koşarak ateş etmeye başladı. Giritli Mustafa Çavuş onu izledi. Akıncılar da tepenin iki yanına açılarak yukarıya yöneldiler. Çatışma gece yarısına dek sürdü. Damların yukarısındaki çalılığa yatmış olan Yunanlar, arkalarında 35 ölü bırakarak pelitlerin arasından Gediz çayına doğru kaçtılar. İbrahim Ethem Bey içine yerleşen ağır, gizemli bir duyguyla siperden çıktı. Çevreye şöyle bir göz gezdirdikten sonra yamaçtan aşağıya yürüdü. İçini yakıp kavuran o duygudan korkarcasına, tepenin üstünden yükselen ay ışığının aydınlığında endişeyle bakıyordu aşağılara. Ağılların biraz altında yere çömelmiş akıncıların arasından geçti, parti pehlivana doğru yürüdü. Parti pehlivan düfeğinin dipçiğini yere dayamış, başı önde put gibi kıpırtısız ve sessizdi. İbrahim Ethem Bey yerde yatanları görünce olduğu yerde kala kaldı. Halil Efe taşların üzerinde aniden yerinden fırlayacakmış gibi sol dizini karnına doğru çekmiş, sağ elindeki tüfeğini tepeye doğru uzatmış öylece yatıyordu. Göğsüne bastırdığı sol elinden dirseğine inen kan taşları kızıla boyuyordu. Beş adım altında jandarmalardan Kulalı Mustafa Efendi ve Giritli Mustafa Çavuş yere kapaklanmışlar, uzanıp Halil Efe'yi tutmak ister gibi ellerini yukarıya doğru uzatıp tırnaklarını toprağa geçirmişler ve öylece kala kalmışlardı. Ay ışığında bile o kara gecenin sabahında akıncılar, her vuruşmanın sonunda acılarla kavrulan yüreklerine taş basarak yaptıkları görevi bir kez daha yerine getirmek için hazırdılar. Halil Efe'yi hiç ses çıkarmadan aşağıya taşıdılar ve atına yerleştirdiler. Önce Mehmet Efendi ve Mustafa Çavuş'u sessizce taşıyıp çatal bayırın üstlerinde, palamutların arasında toprağa verdiler. Yağcı Dağı'nın eteklerine geldiklerinde İbrahim Ethem Bey ve parti pehlivan yanlarına aldıkları 15 akıncıyla yukarılara götürdüler Halil Efe'yi ve kayaların arasına toprağa verdiler. İbrahim Ethem Bey dağdan inerlerken parti pehlivana yaklaştı. İçini yakan acıyı dışa vuran ölgün bir sesle, "Şu işe bak," diye girdi söze. Makbule vurulalı 2 ay olmuştu. Günlerdir Halil'in ağzını bıçak açmıyordu. Bir hafta evvel Taviş Köyü'nün yukarısında konakladığımızda yanına varmış, belki konuşuruz demiştim. Gözleri buğulandı, başını hafifçe yana çevirerek anlatmayı sürdürdü. Her zamanki gibi uzaklara bakıyordu, kendi kendine konuşur gibiydi. "Bir düş gördüm dün gece," demişti, "tarla sürüyordum. Tarla Nadas'taymış, 2 yıl evvel de aynı düşü görmüştüm. Ertesi gün Necip şehit düşmüştü. Ben arkasını getirir de açılır diye bekledim ama o susup kaldı." Parti pehlivan İbrahim Ethem Bey'e döndü. Güneş yanığı yüzüne acının gölgesi inmişti. Kırlaşmış bıyıklarına asılı kalan gözyaşları akşam güneşinin soluk, turuncu ışığında yaldızlanıyordu. İç çekti, sesi yorgundu. Mezarları bile birbirinden uzak dağlarda kaldı. Demek ki öte yanda. Sözlerin arkasını getiremedi, sesi boğuluyordu. Atını aşağıya doğru sürerken akıncılara bağırdı. "Beni dinleyin. Halil Efe'nin şehadetini unutun. Kimseye söylemek yok. Onu bu dağa getirdiğimizi de unutun." Dizgine asılıp atını durdurdu. Sessizce bakan akıncıları birer birer süzdü. Derin bir soluk alarak, "Halil Efe yanı başınızdaymış gibi vuruşacağız," dedi yüksek sesle. Yutkundu. Sesini daha da yükseltti. "Vuruşacağız. Dağları, yolları, dereleri, köyleri, kasabaları, şehirleri düşmandan temizleyeceğiz." Akıncılar kıpırdandılar, üstlerindeki ağırlıktan biraz olsun sıyrıldılar. Faris Ağa'nın sesi geldi arkalardan. "Doğrudur, vuruşacağız ve soluğu Akdeniz kıyısında alacağız." Parti pehlivan atını yanına süren İbrahim Ethem Bey'e çevirdi başını. Sakin bir sesle, "Bu düşmanı denize dökeceğiz ve benden işte size namus sözü. İzmir'de nargileyi fokurdatacağım ve dumanını Akdeniz'e doğru üfleyeceğim. Söz, vallahi de söz, billahi de." Sesler yükseldi. "Benden de söz. Haydi ne duruyoruz? Acımızı yüreğimize gömüp vuruşalım. He vallahi vuruşalım." Dedikleri gibi de olmuştu. Dağlarda ve vadilerde günlerce vuruştular. Birçok akıncı daha toprağa düştü. Kasabalara yürüdüler. 3 ay sonra Afyon cephesinde bozularak Akdeniz'e doğru yel gibi kaçan çapulcuları kovaladılar. Akıncılar Sındırgı'ya, Bigadiç'e, Balıkesir'e, Erdemit'e, Demirci'ye, Salihli'ye, Kula'ya ve Gördes'e girdiler. Parti pehlivan Koca Yayla'nın kuzeyinde Alaca Atlı'daki çatışmada sağ gözünü yitirdi ama sözünü de tuttu. Çapulcular ve yardakçılar denize döküldükten sonra nargilenin başına oturup bir de fotoğraf çektirdi. İbrahim Ethem Bey Demirci'ye dönünce 2 yıl süren gerilla savaşının belgelerini, raporların birer kopyasını bir zarfa yerleştirip savaşa bir nokta koyuyoruz demişti. Batı cephesi istihbarat müdürü Binbaşı Baki Bey'i ve düşman yolları kestikten sonra da dağları binbir güçlükle aşarak talimatları ileten, bilgi getirip götüren asıl adlarını bilemediği istihbaratçıları anımsamıştı. Büyük taarruz döneminde milli ordu ile kurulan ilk telgraf haberleşmesindeki imza geldi aklına. Yıldız. Şillan tepesinin üstündeki ak bulutların arasından görünen maviliğe daldı bir süre. Düşünceleri birden İzmir'e kaydı. İstihbarat olmasaydı dedi içinden, Yunan birliklerinin harekatını bilmeseydik nasıl yapardık? İzmir'deki Yunan komutanlığının talimatıyla Balıkesir'den, Akhisar'dan, Salihli'den, Kula'dan ve Simav'dan hareket eden Yunan birlikleriyle ilgili bilgilerin o kadar ayrıntılı oluşuna şaşırmıştı hep. Bilmiyordum ki diye geçirdi içinden. Yüzbaşı Mümin Bey'in işgalden sonra da İzmir'de kalarak Yunan komutanı Zafirio ile ilişkiye geçtiğini, Yunan'ın paralı casusu ve muhbiri olarak yaşarken İzmir'de Türk istihbaratını örgütlediğini ve Ankara'ya raporlar yolladığını nereden bilebilirdik ki? Bizimkisi en nihayetinde silah elde vuruşmaktı. Oysa Mümin Bey İzmirlilerin kendisine gavur mümin adını takmalarına, yüzüne tükürmelerine aldırmamış, gizliliğini korumak uğruna her türlü eziyete katlanmıştı. Cephede savaşmaktan çok ama çok daha zor bir iş olmalıydı Mümin Bey'in yaptığı. İnsanın onurunu yüreğinin derinliklerine gömüp bir alçak görünümüne bürünmesi az şey midir? Doktor Fazıl anımsadı. Doktor Fazıl Demirci'den ayrıldıktan sonra Çerkez Ethem'in ardından gitmemiş, önce memleketi Emet'e, oradan da adamlarıyla dağlara çekilmiş. Batı cephesi kumandanlığına 300 adamımla emrinizdeyim diye tel çekmişti. 1. Kuvvayi Seyyare'nin Bolşevik taburu kumandanı da Kütahya'ya gidip orduya katılmıştı. Derin bir iç çekti. Kim bilir daha kaç kadın ve erkek vardır ki ne önemli işler yapmışlardır dedi. Adlarını bilmediğimiz nice insanımız, hasbi gibi çocuklarımız. Gazi Paşa'nın dediği gibi topyekun bir savaştı bizimkisi. Yoktan var olma savaşı, var olma savaşı bitmez ki. Akıncılarla Demirci'de vedalaşmış ve silahlı savaşa nokta koymuştu. Demirci Kaymakamlığı'na yeniden başladığı o gün yeni savaşın daha da güç olduğunu duyumsamıştı. Akıncı dosyasının sonuna yazdığı son satırları Cumhuriyet'in kurulma yıllarında kelimesi kelimesine hep anımsamıştı. O satırlar bir kez daha beyninin derinliklerinden dudaklarına akıyordu. Artık silahlar durmuş, kafalar, kalemler işlemeye başlamıştı. Önümüzde pek vasi bir saha-i faaliyet vardı. Vatanın her tarafı harabe zar, virane, millet perişan ve fakir. Vatanı imar, milleti terfih eylemek lazım. Düşünüyorum, bu fevkalade mühim işlerde muvaffak olabilecek miyiz? Bila tereddüt evet. Çünkü büyük bir tecrübe edinmiş ve ümitsiz anlar yaşamış, vahim dakikalar geçirmiş ve fakat muvaffak olmuş idik. Akla hayret veren bu muvaffakiyetin amili 3 idi. Say, iffet, sebat. Binaenaleyh vatanı imar, milleti terfi için durmayarak çalışalım. Fakat namütenahi bir say, büyük bir hüsnü niyet ve samimiyet, mutlak bir istikamet ve iffet, layezal bir azim ve sebatla çalışalım. Daima çalışalım. Tevfik Allah'tandır. Dipnot. Say, emek, çalışma. İffet, temizlik, namus. Terfih, mutlu yaşatmak. Son satırların el yazma tümü için bakınız ekler. Gözleri yanıyor, yüreği genişliyordu. Daima çalışalım, ihanete aldırmadan çalışalım diye söylendi. Arkasından gelen sesle 15 yıl öncesinin acılarla, utkularla sarmalanmış günlerinden ayrıldı. Bir şey mi emrettiniz vali bey? Kapıdan seslenen emniyet müdürü İhsan Sabri Çağlayan geldi. İçinden geçirdiğini sandığı son sözler dudaklarından dökülmüştü. Ceketinin önünü düğmelerken sordu. Her şey tamam mı? Trenin gelmesine az kaldı. Evet vali bey, biz hazırız. İstasyona gidebiliriz. Bakışlarını Şillan tepesinden ayırmadan boğuk bir sesle anlaşıldı İhsan Sabri Bey, gidelim dedi ve derin bir soluk alarak kapıya yürüdü. Malatyalılar başlarını hep birlikte yana çevirmişler, uzanıp giden demir yoluna bakıyorlar. Ufuklarda görünecek lokomotifin dumanını seçebilmek için sabırsızlanıyorlardı. Kıpır kıpırdılar ama trenin ilk düdüğünü duyamama endişesiyle fısıltıyla konuşuyorlardı. Saat 1'e doğru geldi tren. Beyaz vagondan inen Cumhurbaşkanı'na doğru yürüdüler. İbrahim Ethem Bey içinde yükseliveren isyanla birden olamaz diye haykırmak istedi. Akıncı komutanlığından kalma iç disipliniyle tutabildi kendini ve içinden bu kadar yaşlanmış olamaz. 56 yılda 156 yıl yaşamışlığın yorgunluğu bu. Hastalığı da çok acı veriyor olmalı diye geçirdi. Cumhurbaşkanı geçmişte olduğu gibi dik duruyordu ama yüzü süzülmüş, gözleri derinlerdeydi. Oysa İbrahim Ethem Bey daha 4 yıl önce 21 Ocak 1933'te Balıkesir valisiyken karşılamıştı onu. O günlerde 1920 Ankara'sında meclisin merdivenlerinden inip yürüdüğü günlerdeki gibi dipdiriydi. Tüm yorgunluğuna durdurak bilmeden sürdürdüğü çalışma düzenine karşın adımları çevikti ve mavi gözleri çevresindeki en küçük ayrıntıya duyarlıydı. Yüzündeki gülücükler ılık bir yel gibi ortalığı sarıyordu. Oysa şimdi dingindi ve adımları çok yavaştı. Sesi her zamanki gibi sevecendi ama arada soluklanıyordu. İbrahim Ethem Bey'in uzattığı eli "Hoş bulduk Vali Akıncı" diyerek sıkarken yüzü güldü ve o eski bildik ışıltı gelip geçti mavi gözlerinden. O sırada öğrencilerin arasından bir oğlan çocuğu yanaştı ve Cumhurbaşkanı'nın elini öperken İbrahim Ethem Bey biraz gururlu, biraz mahcup, "Bizim mahdum, Burhan Cahit" dedi. Cumhurbaşkanı her çocuk gördüğünde yaptığı gibi Burhan Cahit'in gözlerine dikkatle bakıp gülümsedi. Çocuk başını öne eğdi ve geldiği gibi saygıyla gerileyip sırasına döndü. Malatya Bez Fabrikası'nın yapım alanına gittiler. Fabrika temeli 6 ay önce atılmıştı. Cumhurbaşkanı Atatürk daha hızlı çalışıp bir an önce bitirmeliyiz dedikten sonra yanındaki İş Bankası Genel Müdürü'ne döndü. Kürt aşiretlerinin isyanından sonra çıktığı Doğu gezisinin ilk durağında "Bana bölgeyle ilgili bir sınai kalkınma raporu hazırlayın" diyerek verdiği bu emir gezinin gerekçesini belirtir nitelikteydi. Memleket Hastanesi yapımını da inceledikten sonra istasyona döndüler. İbrahim Ethem Bey tıpkı Malatyalılar gibi son kez gördü onu trenin penceresinde. Bir an önce Diyarbakır'a ulaşmak için hızla uzaklaşan trenin son çizgisi ufukta yitip giderken istasyondaki sesler de rengini yitirdi. Çocukların bayrak sallayan küçük elleri havada donup kaldı. Vali İbrahim Ethem içinde yoğunlaşan endişeyle "Onu bir daha görebilecek miyim?" diye sordu kendi kendine. Boğazına bir acılık düğümlendi. "Uğurlar olsun başkumandanım, uğurlar olsun" diyerek geriye döndüğünde öylece kaldı. Üç adım ötesinde bayrak taşıyan kumral saçlı kız. İşte oradaydı Makbule. Koca yaylada sisler arasında yitip gitmeden hemen önce kaşlarını hafifçe çatmış, uzun kirpiklerin arasından karşısındakinin gözlerinin derinliklerini görmek ister gibi bakıyordu. Gamzelerine gizlenmiş belli belirsiz ince bir endişe, içinde biriktirdiği öfkeyi güçlükle tutan hafif aralanmış dudaklar. Haydi denilince sağ yanında Halil Efe, arkasında Akıncılar, Seydan Dağı'nın eteklerinden Akhisar'a doğru at koşturacak ve arkasında kalanlara bağıracaktı. "Ne duruyorsunuz? Topuklayın atlarınızı. Siz Akıncı değil misiniz?" Soluğunu tutmuş ince parmaklarıyla kavradığı kısa namlulu Japon filintasını yukarı kaldırmış öylece bekliyordu. Vali İbrahim Ethem Akıncı kıza doğru bir adım attı ve "Haydi Makbule" dedi. Makbule'nin "Anlaşıldı bey amca" dediğini duyar gibi oldu. İşte tam o anda trenin uzaklardan duyulan keskin düdük sesiyle sarsıldı. Bu uzun acı ses grileşen gökyüzüne soğuk bir yer oldu ve Malatya istasyonundan sessizce dağılan insanları kavurup geçti. İbrahim Ethem Akıncı o günden sonra yaşamdan ayrıldığı 1950 yılına dek ne zaman uzaklardan bir tren sesi duysa olduğu yerde donup kalacak, ay yıldızlı pencerede yavaş yavaş kayıp giden mavi gözlü başkumandanını yeniden görür gibi olacak ve birden arkasında bekleyen Makbule ile Akıncılara dönecek, içinde büyüyen o sessiz çığlıkla aykıracaktı. "Haydi, at bin, ileri!" Akıncılar başkumandanlarına yetişebilmek için ince uzun gövdelerini son güçleriyle öne atılan atlarının boyunlarına eğdiler ve karlı dağlardan sonsuzluğa akıp gittiler. Ankara, 8 Mart 1997, 8 Aralık 2005. Kitabın sonu, 5 Kasım 2006, sayfa 320. Mustafa Yıldırım, 1948 yılında Denizli ili Selcan köyünde doğdu. ODTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünü 1971'de bitirdi. SEKA ve Türkiye Elektrik Kurumu'nda ve çeşitli kuruluşlarda uzman araştırma mühendisi ve yönetici olarak çalıştı. Elektrik Mühendisleri Odası'nın komisyonlarında ve İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Türkiye Ulusal Enerji Sistemi ile ilgili makaleler yayınlayarak ulusal elektrik programının yok edilmesine karşı savaşım verdi. Ulusal tarihin dışarıdan desteklenen gri propaganda çerçevesinde çarpıtılmasına karşı yerinde araştırmalarla bağımsızlık savaşının halk direnişini konu alan belgesel öyküler yazdı. Orta Doğu'nun yeniden işgaline karşı bir uyanış sağlamak için 1918 işgal saldırısının son dönemini ve Orta Doğu tarihini araştırdı. Konusunda bir ilk olan 58 gün Mustafa Kemal ile Filistinler Ana Yurdun Dağları'na adlı belgesel romanında Mustafa Kemal'in işgale ve teslimiyete karşı direnişini, yeniden örgütlenişini yazdı. Bu roman yeni belgeleri ve haritalarıyla birlikte UDY tarafından yeniden yayına hazırlanmaktadır. ABD'nin Uluslararası Din Hürriyeti Senaryosu kapsamında Türkiye'de gerçekleştirilen 1999-2000 yılı operasyonunu konu alan dizi yazısı 2000 yılında yayımlandı. Project Demokrasi operasyonunu da 2000-2001 arasında çeşitli dergilerde yayımladı. Bu belge araştırması engelleri aşarak ancak 2004 yılında Project Demokrasi, Sivil Örümceğin Ağında adlı bir kitap olarak yayınlanabildi. Bu kitabın güncellenmiş ve genişletilmiş 6-9. basımları Eylül-Aralık 2005 arasında UDY tarafından 12 bin adet olarak yapıldı. O eski şarkı adıyla yayınlanan kitabındaki şiirlerden bir bölümü Fransızca'ya çevrilerek Genèse, Oluşum, Nancy dergisinde yayımlandı. Yıldırım Anadolu'nun çeşitli gazetelerinde haftalık makaleler yayımlayarak ve konferanslar vererek bağımsızlık savaşımını sürdürmektedir.
Atına binmiş de elinde dizgin, atına binmiş de elinde dizgin, vardı cephede hiç olmaz bozgun, hiç olmaz çeteler içinde yılanım azgın, vurun Antepliler namus günüdür, vurun Antepliler namus günüdür. Sürerim sürerim gitmez kadarına, sürerim sürerim gitmez kadarına, Fransız kurşunu değmez adama, oy nen nen. Benden selam söyle nazlı anama, analar da böyle yavru doğurmuş. Kara yılan belki harbe oturak, kara yılan belki harbe oturak, kilis yollarından kelle getirek, kelle getirek. Nerede düşman varsa orada bitirek vurunan tepliler namus günüdür. Vurunan tepliler namus günüdür.